Item 42, Baba, Mario Puzo, sayfa 499. O yıl Kay Adams ikinci oğlunu da doğurdu. Doğum kolay oldu. Genç anne Long Beach'teki evde prensesler gibi karşılandı. Connie Corleone ona İtalya'da yapılmış el işi son derece pahalı ve güzel bir bebek takımı hediye etti. Kay'e Carlo buldu bunu dedi. Ben istediğim gibi bir şey bulamayınca Carlo New York'un altını üstüne getirdi. Kay gülümseyerek teşekkür etti. Bu yalanı Michael'a anlatmasının istendiğini derhal anlamıştı. Kay de tam bir Sicilyalı olma yolundaydı. Aynı yıl Nino Valenti beyin kanamasından öldü. Ölümü gazetelerin birinci sayfasına geçti. Çünkü Johnny Fontaine'in yaptığı film birkaç hafta önce gösterilmeye başlamış ve büyük başarı kazanmıştı. Herkes Nino'dan söz ediyordu. Nino Valenti artık büyük bir yıldızdı. Gazetelerde cenaze töreninde Johnny Fontaine'in üzerine alacağı, törende yalnız ailesi ve en yakın dostlarının bulunacağı belirtildi. Hatta bir gazete haberine göre Johnny Fontaine arkadaşının ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. Arkadaşını bir hastaneye yatmaya zorlaması gerektiğinden söz etmişti Johnny Fontaine. Ama gazeteci bunu sevdiği birini kaybeden hassas kişinin hayali suçluluk duygusu şeklinde gösterdi. Johnny Fontaine çocukluk arkadaşı Nino Valenti'yi bir film yıldızı yapmıştı. Bir arkadaştan başka ne beklenebilirdi? Kaliforniya'daki cenaze törenine Freddy'nin dışında Corleone ailesinden kimse katılmadı. Lucy ile Jules Segel de cenazede hazır bulundular. Don Corleone de gidecekti ama hafif bir kalp krizi geçirip bir ay yatmak zorunda kaldı ve kocaman bir çelenk yollamakla yetindi. Albert Neri ailenin resmi temsilcisi olarak Kaliforniya'ya yollandı. Nino'nun cenaze töreninden iki gün sonra Mo Green, film yıldızı olan metresinin Hollywood'daki evinde vurulup öldürüldü. Albert Neri bir ay kadar New York'ta görünmedi, Karayip adalarında tatile çıkmıştı. Döndüğünde zenci sayılabilecek kadar yanmıştı. Michael onu övgü dolu sözlerle gülümseyerek karşıladı. Neri'ye çok zengin olduğu bilinen East Side ajentasından da ayrıca gelir sağlayacağı bildirildi. Albert Neri görevini gerektiği gibi yerine getiren kişinin mükafatlandırıldığı bir dünyada yaşadığını anlamıştı. Hayatından memnundu. 29. Bölüm. Michael Corleone her ihtimale karşı gereken tedbirleri almıştı. Planları hatasız, güvenliği tamdı, sabırlıydı üstelik. Hazırlıklarına bir yıl daha ayırmaya karar vermişti. Ama kader ona karşı dikildi ve bu süreyi şaşılacak şekilde kısalttı. Michael Corleone'yi yarı yolda bırakan babanın ta kendisi Büyük Don Corleone oldu. Güneşli bir pazar sabahı kadınlar kilisedeyken Don Vito Corleone kurşuni bol pantolonunu soluk mavi gömleğini giydi. Kirli ipek bir kurdeleyle süslü çarpık çurpuk şapkasını başına geçirdi. Birkaç yıl içinde Don Corleone bir hayli kilo almıştı. Domates fileleriyle uğraşmanın sağlığına iyi geldiğini söylüyor ama kimseyi aldatamıyordu. Aslında bahçede çalışmayı seviyordu. Bahçesinin sabahın erken saatlerindeki görünümü çok hoşuna gidiyordu. 60 yıl önce Sicilya'daki çocukluğunu, hem de babasının öldürülmesinden duyduğu acıyı ve korkuyu hissetmeden yeniden yaşıyordu. Şimdi fasulyelerin tepelerinde küçük çiçekler açmıştı. Sarımsak kümeleri fasulyeleri çevreliyordu. Bahçenin dibinde koca bir varil vardı. Bu varilde en değerli bahçe gübresi olan sıvı inek dışkısı vardı. Yine bahçenin bu ucunda babanın elleriyle yaptığı tahta ızgara yükseliyor, bu ızgaraya domates dalları sarılıyordu. Don Corleone bahçesini sulamakta acele etti. Güneş ışınları iyice ısınıp su damlalarını kızgın ve yakıcı prizmalar haline getirerek marul yapraklarını kağıt gibi yakmadan bahçe sulanmalıydı. Su önemliydi. Güneş daha da önemliydi ama ikisini dikkatsizce kullanmak büyük zararlara yol açabilirdi. Don Corleone daha sonra dolaşıp karıncalara baktı. Karınca varsa bu sebzesine sümüklü böcek gelmiş demekti. Karıncalar sümüklü böceklerin peşinden koşuyorsa sebzeleri ilaçlamak zorundaydı. bahçeyi tam zamanında sulamıştı. Güneş yakıcı olmaya başlıyor. Dikkat dikkat diyordu kendi kendine. Oysa sırıklarla desteklenmesi gereken birkaç bitki daha vardı. Yeniden toprağa diz çöktü. Bu diziyi de bitirince eve girecekti. Birden güneşin çok alçaldığını hisseder gibi oldu. Altın sarısı zerrecikler gözlerinin önünde dans ediyordu. Michael'ın büyük oğlu Don Corleone'nin diz çöktüğü yere koşarak yaklaştı. Çocuk gözleri kör eden sapsarı bir ışık kümesinin içindeydi sanki. Oysa Don'u aldatmak kolay değildi, çok tecrübeliydi o. Ölüm üzerine atılmaya hazır bulunan alevli ışık kümesinin gerisinde gizliydi. Don Corleone kendisinden uzak durması için çocuğa işaret etti. Tam zamanında yapmıştı işareti. Göğsünün dibine bir balyoz indi, soluk almak için ağzını açtı ve öne doğru düştü. Küçük çocuk babasına seslenerek koştu. Evin kapısında duran Michael ile birkaç adamı bahçeye yetişip Don Corleone'yi elleri toprak yığınının içinde upuzun yatar buldular. Onu kaldırıp taş döşeli verandanın gölgesine taşıdılar. Diğerleri can kurtaran arabasıyla doktor çağırmaya giderlerken Michael babasının yanına diz çöküp elini tuttu. Don Corleone oğlunu bir kez daha görebilmek için gözlerini büyük bir güç harcayıp açtı. Zorlu kalp krizi yüzünü morartıyor, son anlarını yaşıyordu. Bahçeden gelen kokuları içine çekti. Sarı ışık kümesi hala gözlerinde oynaşıyordu. ''Hayat öyle güzel ki'' diye mırıldandı. Kader kadınların gözyaşlarını görmesini önledi. Onlar kiliseden dönmeden can kurtaran arabası ve doktor gelmeden öncesi çevresi erkeklerle sarılı en sevdiği oğlunun elini tutarak öldü. Cenaze töreni krallara layık şekilde yapıldı. 5 aile reisleriyle kapo rejimelerini yolladı. Tessio ile Clemenza da yakınlarıyla cenazede hazırdı. Johnny Fontaine ortada görünmemesi için Michael'ın verdiği öğüte rağmen törene gelerek büyük bir heyecan yarattı. Fontaine gazetecilere Vito Corleone'nin vaftiz babası ve tanıdığı en büyük insanlardan biri olduğunu, törene katılmasına, böyle bir insana son saygısını göstermesine izin verildiği için şeref duyduğunu söyledi. Bundan hoşlanmayanların da canı cehennemeydi. Ölüyü eski geleneklere uyarak Long Beach'teki evde bir gece tutmuşlardı. Amerigo Bonasera bütün ustalığını göstermiş, eski dostu ve kurtarıcısını, düğün için kızını süsleyen bir ananın sevgisiyi de hazırlamıştı. Ölümün bile babanın yüzündeki soylu ve onurlu anlamı silemediğini herkes söyledi. Bonasera da bundan büyük gurur ve güçlülük hissi duydu. Ölümün Don'un yüzünü ne kadar değiştirdiğini yalnız o biliyordu. Bütün eski dostlar ve hizmetkarlar son saygı duruşunda bulunmaya geldiler. Nazzorine, karısı kızı, kızının kocası çocukları, Las Vegas'tan Lucy ile Freddy, Tom Hagen, karısı çocukları, San Francisco, Los Angeles, Boston, Cleveland'daki ailelerin reisleri, Rocco Lampone ile Albert Neri, Clemenza ile Tessio ve tabii Don'un oğulları tabut başındaydılar. Long Beach'teki evlerle bahçe çelenklerle dolup taştı. Evin kapısının önünde gazetecilerle fotoğrafçılar birikmişti. İçinde FBI'ın adamları olduğu bilinen küçük kamyonetten sinema makineleriyle tören filmi alınıyordu. İçeri girmeye kalkışan birkaç gazeteci evin kapısıyla duvar diplerinin kimlik kartı ve davetiye soran muhafızlarla dolu olduğunu gördüler. Yine de kendilerine çok kibar davranıldı, içecek soğuk şeyler bile yollandı ama hiçbiri içeri giremedi. Kapıdan çıkanlarla konuşmaya çalıştılarsa da buz gibi bakışlarla karşılaştılar. Kimsenin ağzından tek kelime olsun alamadılar. Michael Corleone günün bir bölümünü çalışma odasında Kay, Tom Hagen ve Freddy ile geçirdi. Başsağlığı dilemeye gelenler içeri alındı. Bunlardan bazılarının kendisine baba, Don Michael demelerine rağmen Michael hepsini de aynı nezaketle kabul etti. Yalnız Kay dudaklarının nasıl hoşnutsuzlukla gerildiğini fark etti. Clemenza ile Tessio da aralarına katıldılar. Michael onlara kendi eliyle içki ikram etti. İş hakkında bir iki şey konuştular. Michael evin bir inşaat şirketine hatırı sayılır bir para karşılığında satılacağını bildirdi. Elde edilecek büyük kar Don Corleone'nin ticari dehasını bir kere daha ispatlıyordu. Artık imparatorluğun batıya taşınacağını hepsi anlamışlardı. Corleone ailesi New York'taki işlerini tasfiye ediyordu. Böyle bir harekete girişmek için Don'un emekliye ayrılması yahut ölümü beklenmişti. Evde 10 yıl önce bir kere daha bunca insan toplanmıştı ama başka bir nedenle. Costanza ile Carlo Rizzi'nin düğünü dolayısıyla dedi biri. Michael bahçeye bakan pencereye yaklaştı. Demek kaderinin böyle bir yön alacağını aklına bile getirmeden Kay ile bahçede oturdukları günün üzerinden 10 yıl geçmişti. Ve babası ölürken hayat öyle güzel ki demişti. Michael babasının bir tek kere ölümden söz ettiğini hatırlamıyordu. Don Corleone üzerinde düşünemeyecek kadar korkuyordu ölümden. Mezarlığa gitme zamanı gelmişti. Don Corleone gömülecekti. Michael Kay'in koluna girdi. Siyah giysili davetlilere katılmak için bahçeye çıktılar. Peşinden askerleriyle birlikte Capo Regime'ler ve babanın hayattayken iyilik ettiği bütün alçak gönüllü yoksul kişiler geliyordu. Fırıncı Nazzorine, Dul Colombo ile oğulları, demir pençeyle ama adaletten ayrılmadan yönettiği dünyasının diğer sayısız konukları. Hatta düşmanı olan bazı insanlar bile son görevlerini yapmak için gelmişlerdi. Michael bütün bunları nazik ama soğuk bir gülümseyişle izledi. Etkilenmemişti. Yine de eğer ben ölürken hayat öyle güzel ki diyebilirsem her şey vız gelir diye düşündü. Babasının izinden gidecekti. Çocuklarına, ailesine ve dünyasına iyi bakacak, haksızlık etmeyecekti. Ama çocukları bambaşka bir dünyada yetişecek, doktor, bilim adamı, sanatçı olacaklardı. Vali, devlet başkanı da olabilirlerdi. Onların büyük insanlık ailesine karışmalarını sağlayacaktı. Ama o güçlü ve akıllı bir baba olarak bu büyük aileyi göz hapsinde tutacaktı. Cenaze töreninden sonraki sabah Corleone ailenin bütün önemli kişileri toplandılar. Öğleden biraz önce de Don Corleone'nin boş evine kabul edildiler. Onları Michael Corleone karşıladı. Evin köşesindeki kütüphaneyi hemen hemen doldurmuşlardı. İki Capo Regime Clemenza ile Tessio, ağırbaşlı becerikli haliyle Rocco Lampone, son derece sessiz haddini bilen Carlo Rizzi, böyle önemli bir dönemde düzeni sağlamak için kanun adamlığından sıyrılmış Tom Hagen, Michael'a yakın durmaya çalışan, yeni Don'un sigarasını yakıp içkisini hazırlayan Albert Neri içerideydi. Hepsi de Corleone ailesinin başına çöken son felakete rağmen sarsılmayan bağlılıklarını göstermek için toplanmışlardı. Don Corleone'nin ölümü aile için büyük bir talihsizlikti. Aile onsuz gücünün yarısını kaybetmiş, Barzini Tattaglia ittifakı karşısında bütün barış olanaklarından yoksun kalmış gibiydi. Odadakiler bunu biliyor, Michael Corleone'nin söyleyeceklerini bekliyorlardı. Onların gözünde Michael yeni Don değildi. Don Corleone'nin veliahtıydı daha. Bu sıfata hak kazanamamıştı. Don Corleone yaşasaydı belki oğlunun yerine geçeceğini bildirir, bu yeri sağlamlaştırırdı. Oysa şimdi hiç kimse kesin bir şey bilmiyordu. Michael Neri içkileri ikram edinceye kadar bekledi. Sonra alçak sesle "Buradakilere neler hissettiklerini bildiğimi söylemek istiyorum." dedi. Hepiniz babamı saydınız, sevdiniz ama artık kendinizi ve ailelerinizi düşünmenin zamanı geldi. İçimizden bazıları babamın ölümünün planlarımızı ve verdiğim sözleri nasıl etkileyeceğini merak ediyorlardır. Cevabım şu, hiçbir değişiklik olmayacak, her şey eskisi gibi devam edecek. Clemenza büyük kabarık saçlı başını salladı, saçları çelik rengindeydi, şiş yüzü daha da çirkinleşmişti. ''Barzini'lerle Tattaglia'lar üzerimize çullanacaklar Mike'' dedi. ''Ya onlarla savaşacak ya da anlaşmaya varacaksın.'' Odadaki herkes Clemenza'nın Michael ile resmi konuşmadığına, ona Don Michael demediğine dikkat etti. ''Bekleyelim, ne yapacaklarını görürüz.'' dedi Michael. ''Barışı önce onlar bozsun.'' Tessio sert sesiyle ''Barışı bozdular bile Mike'' dedi. ''Bu sabah Brooklyn'de iki ajent açtılar. Bana bölgenin başkomiseri haber verdi. Bir aya kadar Brooklyn'de şapkamı asacak yer bulamayacağım.'' Michael ona düşünceli düşünceli baktı. Bu konuda herhangi bir şey yaptın mı? Tessio küçük Sansarınkine andıran başını salladı. Hayır dedi. Başına dert açmak istemedim. Güzel dedi Michael. Hepinize söylemek istediğim şu. Sıkı durun. Kışkırtmalar karşısında harekete geçmeyin. Durumu düzeltebilmem için bana birkaç haftalık süre tanıyın. Rüzgarın hangi yönde estiğini anlayalım. O zaman buradaki herkes için gereken en iyi hal çaresini bulacağım. Son bir toplantı yapacak ve son kararlarımızı vereceğiz. Toplantıdakilerin şaşkınlığını görmezlikten geldi. Albert Neri kapıyı açmış hepsini dışarı çıkarıyordu. Michael sert bir sesle "Tom, sen biraz kal." dedi. Hagen bahçeye bakan pencereye gitti. İki Capo Regime, Carlo Rizzi ve Rocco Lampone'nin Neri tarafından nöbetçilerin beklediği kapıdan geçirildiğini görünceye dek bekledi. Sonra Michael'a dönerek "Bütün siyasi kilit noktalarını ele geçirdin mi?" diye sordu. Michael başını pişmanlıkla salladı. "Hayır, 4 ay daha gerekliydi bana. Baba ile bunun üzerinde çalışıyorduk. Ama yargıçların hepsini elde ettim. Kongredeki bazı önemli üyeleri de. Önce onlarla uğraştık. New York'taki parti ileri gelenleri dert değil tabii. Aile herkesin sandığından çok daha güçlüdür. Yine de işleri iyice sağlamlaştırmak isterdim doğrusu." Hagen'a gülümsedi. "Şimdi her şeyi anlamışsındır umarım." Hagen başını salladı. "Güç olmadı. Yalnız bir tek şey beni şaşırtıyordu. Görevimden uzaklaştırılmam. Sicilyalı şapkamı başıma geçirdim ve sonunda nedenini kavrayabildim." Michael güldü. "İhtiyar da anlayacağını söylemişti ama burada sana ihtiyacım var. Hiç olmasa gelecek birkaç hafta için. Las Vegas'a telefon et, karınla konuş, birkaç hafta burada kalacağını söyle." Hagen dalgın dalgın "Sana nasıl saldıracaklarını sanıyorsun?" diye sordu. Michael içini çekti. "Baba anlattı. Yakınlarımdan biri aracılığıyla bana yanaşacak. Barzini bana tuzak kurmak için kuşkulanmayacağım birini yollayacak." Hagen gülümsedi. "Benim gibi birini mi?" Michael da gülümsedi. "Sen İrlandalısın, sana güvenmezler." "Alman asıllı bir Amerikalıyım," dedi Hagen. "Onlar için bu İrlandalı demektir. Sana yanaşmazlar. Bir zamanlar polis olduğu için nereye de kendilerini tehlikeye atamazlar. Hayır, bence Clemenza, Tessio yahut Carlo Rizzi olacak bu kişi." Hagen alçak sesle "Carlo olacağına bahse girerim," dedi. "Göreceğiz," dedi Michael. "Yakındır." Ertesi sabah Michael ile Hagen kahvaltı ediyorlardı. Michael'a telefon geldi, gidip kütüphanede konuştu, mutfağa döndü. Hagen'a "Her şey hazır," dedi. "Barzini ile bir hafta sonra buluşacağım. Baba öldüğü için yeni bir barış anlaşması yapacağız." Michael güldü. "Hagen kim telefon etti sana, kim bağlantıyı sağladı?" diye sordu. İkisi de bağlantıyı Corleone ailesinden kim sağladıysa onun hain olduğunu biliyorlardı. Michael acı acı gülümsedi. "Tessio," dedi. Kahvaltılarını konuşmadan yaptılar. Kahvelerini içerlerken Hagen başını salladı. "Bağlantıyı kuracak kişinin Carlo, hatta Clemenza olacağına yemin edebilirdim. Tessio hiç aklıma gelmedi. Ailenin en güvenilir kişisiydi o." "En zekisi," dedi Michael. "Kendince en ustaca şeyi yaptı. Beni Barzini'nin hazırladığı oyuna getirecek, kendisi de Corleone ailesinin mirasına konacak. Benimle kalırsa her şeyi yitireceğini, çünkü kazanamayacağını sanıyor." Hagen önce bir durakladı, sonra istemeye istemeye, "Tessio haklı mı yoksa haksız mı?" diye sordu. Michael omuzlarını silkti. "Durum kötüye benziyor. Ama babam siyasi bağların ve nüfuzun 10 rejimeye bedel olduğunu söylerdi. Bunu anlayan tek kişiydi. Bence babamın siyasi nüfuzunun çoğunu avucumda tutuyorum ama bunu başka kimse bilmiyor." Hagen'a gülümsedi, güven dolu bir gülümsemeydi bu. "Bana Don diyecekler ama Tessio'ya çok üzüldüm." "Hagen, Barzini ile buluşmaya razı oldun mu?" dedi. "Elbette," dedi Michael. "Bir hafta sonra bu gece Brooklyn'de, Tessio'nun bölgesinde. Kendimi güvenlikte hissedeyim diye." Tekrar güldü. "Hagen, o zamana kadar dikkatli ol," dedi. İlk kez Michael Hagen'a karşı soğuk bir tavır takındı. "Bana böyle bir öğütte bulunması için konsilyoriye ihtiyacım yok," dedi. Corleone ailesiyle Barzini ailesi arasındaki barış görüşmelerinin yapılacağı hafta Michael ne kadar dikkatli olabileceğini Hagen'a gösterdi. Evden dışarı adımını atmadığı gibi yanında Neri olmadan kimseyi kabul etmedi. Yalnız ortada tek kaygılandırıcı durum vardı. Connie ile Carlo'nun büyük oğlunun Katolik kilisesinde kabul töreni vardı. Kay Michael'dan çocuğun vaftiz babası olmasını istemişti. Michael reddetti. ''Kay, senden pek az şey rica ederim Mike'' dedi. ''Ne olursun bunu benim için yap. Connie senin vaftiz babası olmanı çok istiyor. Carlo da ikisi için bu çok önemli. Rica ederim Michael.'' Kay direttikçe kocasının sinirlendiğini görüyor, reddedeceğini düşünüyordu. Michael ''Peki ama tören burada yapılsın'' deyince şaşırdı. ''Papaza söyleyin, çocuğu burada vaftiz edecek şekilde hazırlansın. Masrafı ben öderim. Kilisedekiler de anlaşamazlarsa Hagen'a söylesinler, o halleder.'' Böylece Barzini ailesiyle buluşacağı tarihten bir gün önce Michael, Carlo ile Connie Ritzi'nin oğluna vaftiz babalığı yaptı. Çocuğa çok pahalı altın bir kol saati hediye etti. Carlo'nun evinde küçük bir parti verildi. Buna Capo Regimeler, Hagen, Lampone, Don Corleone'nin dul eşi de dahil bütün yakınlar davet edildi. Connie çok heyecanlanmıştı. Bütün akşam her fırsatta Michael'ın boynuna sarıldı, öptü. Carlo Rizzi bile duygulandı. Michael'ın elini sıkıyor, karşısına çıkan her fırsatta ona İtalya'da olduğu gibi baba diyordu. Michael da hiç bu kadar konuşkan, keyifli olmamıştı. Connie, Carlo ile Mike artık yakın birer dost olacaklar diye fısıldadı Kay'e. Böyle törenler insanları birbirine yaklaştırır. Kay görümcesinin koluna yapıştı. Çok mutluyum dedi.
42. ayrımın sonu. Sayfa 510.